Ayrım 23.
Sayfa numarası 269. Y. Selim. Peki özürlülerin en büyük sorunları nelerdir? A. Seyyar. Özürlüler ilk başta gerek toplumdan gerekse devletten daha yakın ilgi beklemektedir. Bence bu yönüyle de haklıdırlar. Kim ilgi görmek istemez ki? Ancak özürlülere ilginin ötesinde sorunlarına çözüm yönünde ilgi gösterilmesi gerekir. Özürlülerin en çok yakındıkları konu kendilerine iş imkanlarının yeterince sağlanmamasıdır. Birçok özürlü, daha doğrusu kısmen de olsa çalışabilir durumda olan bedensel özürlüler, yani sakatlar çalışmak istiyor ve gelir sahibi olmak istiyor. Başkalarına maddi yönden yük olmak istemiyor. Kota uygulamalarına rağmen işsiz özürlüler kendilerine uygun bir iş bulamamaktadır. Burada belki de yılların ihmali olarak kendilerine yeterince eğitim ve özellikle mesleki eğitimin verilmemesinden dolayı işsiz kalmalarında önemli bir rolü var. Ancak bazı işverenler de kotaya tabi oldukları halde özürlü işçi çalıştırmak yerine bunun müeyyidesine razı olup para cezası vermektedir. Y. Selim. Kota dediniz. Bu özürlülerin istihdamını sağlayan bir araç mıdır? A. Seyyar. Evet, öyledir. Buna göre 50'den fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde %3 oranında özürlü iş gücünün çalıştırılması mecburidir. 22.05.2003 tarih ve 4857 tarihli yeni iş kanunu madde 30 uyarınca işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde özürlünün yanında eski hükümlü ve terör mağduru olanları da çalıştırmak mecburiyetindedir. Bakanlar kurulunca belirlenen bu oran 2006 yılı için %6'dır. Özürlüler için belirlenecek oran ise toplam oranın yarısından az olamaz. 2004 ve 2005 yıllarında özel sektör işverenleri bakımından bu oranlar özürlüler için %3, eski hükümlüler için %1, terör mağdurları için %1 olarak belirlenmiş. Kalan %1'lik oranın ise işverenlerin tercihine göre özürlü veya eski hükümlü çalıştırma yönünde kullanılabileceği öngörülmüştür. 2006 yılı için Bakanlar Kurulu kararı ile tespit yapılırken bu kez 05.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere oranlar %3 özürlü, %1 eski hükümlü ve %2 terör mağduru olarak belirlenmiştir. Ancak bu mutlak manada bir mecburiyet değildir. Çünkü işverenler bunun yerine çalıştırmadıkları her bir özürlü için para cezası vermek suretiyle özürlü istihdamından muaf tutulabilirler. Y. Selim. Peki para cezası vermek yerine özürlü bir işsizi istihdam etmek işveren açısından daha karlı değil midir? A. Seyyar. Bu para cezasının miktarı ile yakından ilgilidir. Daha bundan 3 sene evvel aylık para cezası çok cüzi idi, 500 bin liraydı. Bu miktar özürlü işsiz istihdamının artmasına yardımcı olmamıştır. Ancak Eylül 1998'de bu miktar birden 70 milyon TL'ye çıkarıldı. Üstelik vergi usul kanununda belirlenen yeniden değerleme oranına göre her yıl arttırılmaktadır. 1999'da bu miktar 124 milyona, 2000 yılında ise 188 milyona çıkartılmış. Dolayısıyla bir nevi enflasyona göre belirlenen para cezaları özürlü istihdamının artışını bir nebze arttırmaktadır. Özürlü çalıştırma mecburiyetine yönelik yeni iş kanunu madde 101'de yer alan idari para cezası miktarı her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Bu miktar 2005 yılı için 1 milyar 71 milyon 690 bin TL yani 1.71 YTL'dir. Diğer yandan iş kanununun ilgili hükmü gereği özürlü işçi istihdam etmeyen bütün iş yerlerine uygulanan para cezalarının tahsilinde yaşanan sıkıntıları giderebilmek maksadıyla söz konusu para cezasının Türkiye İş Kurumu İl Müdürü'nce verilmesi sağlanmıştır. Bu uygulamayla ceza paralarının tahsili kolaylaşması amaçlanmaktadır. 2005 tarihli Özürlüler Kanunu Madde 39. Y. Selim. Yani buna rağmen yine de özürlü istihdamı yeterince artmıyor mu? A. Seyyar. Şimdi şöyle, kota kapsamında sadece özel sektör girmiyor. Kamu sektörü de iş arayan özürlüleri kendi kurumlarında çalıştırmak mecburiyetindedir. Ancak devlet kota ile ilgili düzenlemeleri yaparken kendisine yönelik müeyyide koymayı unutmuş. Y. Selim. Nasıl yani? A. Seyyar. Şöyle, devlet özürlü istihdamı ile ilgili kotaya riayet etmese dahi para cezası vermekten muaf tutulmuştur. Bu tespit, röportajın yapıldığı 2001 yılına aittir. 2003 tarihli yeni iş kanunu gereğince özürlü çalıştırmayan kamu kuruluşları da artık müeyyide kapsamına alınmış ve bu şekilde ceza yaptırıma bağlanmıştır. 101. maddede kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz hükmü yer almaktadır. Bunun için kamu kesiminde özel sektöre nispeten daha az özürlü işçi alınabilmiştir. Örneğin Ocak 1999-2000 yılı döneminde takriben 12 bin özürlü özel sektörde işe yerleştirilebilmişken sadece 4 bin civarında özürlü kamu kesiminde iş bulabilmiştir. İşkur, 2005 yılı verilerine göre 2004 yılı için işe yerleştirilmek üzere sıra bekleyen 71.703 özürlü bulunmaktadır. Bunlardan 62.158 erkek, 9.545'i ise kadındır. 2004 yılı için işe yerleştirilen toplam özürlü sayısı 17.175 olup, bunun 1320'si kamuda, 15.855'i de özel sektörde işe yerleştirilmiştir. Buna karşılık aynı yıl için iş kanunu gereğince özürlü istihdam etme mecburiyeti olan iş yerlerindeki açık kontenjan 26.729'dur. Açık bulunan kontenjanın 21.840'ı özel sektörde, 4.889'u ise kamudadır. 4857 sayılı iş kanunu ile özürlü eski hükümlü ve terör mağduru istihdamı hakkında yayımlanan yönetmelik doğrultusunda, özürlü alımları doğrultusunda İşkur Genel Müdürlüğü verilerine göre 2005 yılında kamuda toplam işe yerleştirmeler 2004 yılına göre %13.41 artış göstererek 1497'ye ulaşırken, özel sektör işe yerleştirmeleri 2004 yılına göre %23.65'i artışla 19.605'e ulaşmıştır. Özel ve kamu olmak üzere 2005 yılı toplam özürlü istihdam sayısı 21.102 olarak tespit edilmiştir. 2005 yılında özel sektörde işe yerleştirmeleri 2004 yılına göre %13.1'i kadın, %86.9'u erkek iş gücünden olurken, kamu yerleştirmelerinin %10.62'si kadın, %89.38'i erkek iş gücünden oluşmaktadır. Y. Selim, devletin özürlü istihdamında kendine düşen görevleri yerine getirmediğini mi söylüyorsunuz? A. Seyyar, rakamlar ve uygulamalar maalesef bunu gösteriyor. Y. Selim, peki özürlü istihdamı başka nasıl artırılabilir? A. Seyyar, devletin özürlüler istihdamında örnek girişimlerde bulunması gerekir. Aslında özel sektöre ait iş yerlerinde daha çok özürlü çalıştırılabilir. Ancak işverenler, özürlülerin yeterli derecede kalifiyeli olmadıklarından şikayetçi. Hakikaten kayıtlı işsiz özürlülerin önemli bir bölümü ya okuma yazma bilmiyor ya da ilkokul mezunu. Bu ülkemizde %80 dolaylarındadır. Üniversite mezunu olan özürlü işsizlerin oranı %1 civarındadır. 2005 tarihli Özürlüler Kanunu, özürlülerin her türlü eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma, sesli elektronik kitap, altyazılı film ve benzeri materyal üretilmesinin temini için gerekli çalışmaların yapılmasını teşvik etmektedir. Madde 15. Yükseköğretim Kurumu bünyesinde ise Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulmasını öngörmektedir. Bu merkez, özürlü üniversite öğrencilerinin araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması gibi konulara ağırlık verecektir. Böylece özürlü üniversite öğrencilerinin başarılı olması sağlanmak istenmektedir. Madde 15. Diğer taraftan, özel eğitim alması gereken özürlü çocuklardan sadece emekli sandığı ve SSK mensuplarının özel eğitim ve rehabilitasyona ilişkin giderleri kurumlarınca karşılanmaktaydı. Adil olmayan bu uygulama yerine özel eğitime ihtiyacı olduğu Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından tespit edilen bütün özürlü çocukların bu hizmeti alabilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca bu merkezlerin denetimi ve ruhsatlandırılmalarıyla merkezlerden alınan hizmetin ücretinin ödenmesi yetkileri Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiştir. Madde 15, 16, 17, 18, 35. Mesleki kalifikasyonu olmayan bir özürlü işsiz, kotaya rağmen iş bulmakta zorlanır. Onun için devlet özürlü işsizlere iş kurumu aracılığı ile mesleki eğitim imkanları sunması gerekir. Fakat istatistiklere bakarsak, devlet bu alanda işsiz özürlüler için yeterli sayıda mesleki beceri kursları açmamaktadır. Mesela son 20 yılda Ülke çapında 350 civarında kurs düzenlenmiş. Bu kurslara da yaklaşık olarak 5000 kişi katılmıştır. Bu çalışmaları uluslararası boyutuyla mukayeseli olarak ele alırsak, özürlü mesleki eğitim alanında gerilerde olduğumuzu söyleyebilirim. Özürlülere dönük mesleki eğitim kurslarına katılan özürlü sayısı bugün de halen düşük seviyededir. Mesela 2003-2004 yılında Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'nce özürlüler için açılan kurslara katılan toplam özürlü sayısı 1053'tür. Bunlardan erkek özürlü sayısı 607 iken kadın özürlü sayısı 446'dır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün iş gücü yetiştirme kurslarının sayısal boyutu ise daha da düşüktür. Örneğin 2003 yılında İşkur Genel Müdürlüğü tarafından 11 ilde açılan sadece 20 iş gücü yetiştirme kursuna ancak 231 özürlü kadın ve erkek katılmıştır. Örneğin Almanya'da değil 20 yılda her yıl genç ve yetişkin özürlüler için düzenli ve yaklaşık olarak 30 bin kişiye kurumsal olarak mesleki eğitim programları düzenlenmektedir. Bu programlar genelde 2 yıl sürmektedir. Özel mesleki eğitim kurumlarının sayısı 80 civarındadır. Bizde ise sadece özürlüler için düşünülmüş mesleki eğitim kurumları olmadığı gibi düzenlenen mesleki eğitim programları kurs niteliğindedir ve kalitesi de düşük olduğu için genelde iş garantili de değildir. 07.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler Kanunu, özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bilinçli eğitilmesi, meslek kazandırılmaları verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması maksadıyla mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını öngörmektedir. Bu hizmetler, bundan böyle belediyeler tarafından da verilebilecektir. Belediyelerce verilememesi halinde özürlü hizmeti en yakın merkezden alacak ve bütçe uygulama talimatında belirlenen miktarı belediye tarafından karşılanacaktır. Günün şartlarına uygun olarak özür türlerini dikkate alan iş ve meslek analizleri yapılacak. Bu analizlerin ışığında özürlülerin durumlarına uygun mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları geliştirilecektir. Madde 12-13. Diğer taraftan, çıraklık eğitimi almak isteyen özürlülerin ilgi, istek, yetenek ve becerileri doğrultusunda hangi meslek dalında eğitim alacaklarına rehberlik araştırma merkezlerinde kurulacak olan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu karar verecektir. Madde 16. Y. Selim. Almanya'da mesleki eğitim kurumlarında vasıflı iş gücü olarak yerleştirilen özürlüler her halükarda emek piyasasında iş bulabiliyor mu? A.Seyyar. Normal emek piyasasında istihdamları bu vesileyle elbette daha kolaylaşmaktadır. Ancak bazı özürlüler, özellikle birçok özrü olmaları veya özürlülük derecesinin yüksek olmasından dolayı normal emek piyasasında kolay iş bulamamaktadır. Bu durumda istihdamı zor olan bu gibi özürlüler dahi yine de işsiz kalmamaktadır. Çünkü devlet korumalı iş yeri çerçevesinde açtığı iş atölyelerinde bu gibi özürlüleri ücretli ve sigortalı olarak çalıştırmaktadır. Mesela Almanya'da çoğu devlet tarafından işletilen özürlüler iş atölyelerinde 150 bin civarında ağır derecede sakat ve zihinsel özürlü insanı istihdam etmektedir. Almanya'da yaklaşık olarak 650 iş atölyesi vardır. Ülkemizde ise korumalı iş yeri olarak devlet veya diğer kurum ve kuruluşlarca özürlüler için açılan özel çalışma atölyelerinin sayısı çok azdır. Ayrıca mevcut olanlar da koruma kapsamında olmadığı için piyasa şartlarıyla rekabet etmekte zorlanmaktadırlar. 07.07.2005 tarihli Özürlüler Kanunu, özürlülük durumları sebebiyle emek piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlülerin istihdamının öncelikle korumalı iş yerleri aracılığıyla sağlanması gereğine vurgu yapmaktadır. Madde 14. Y. Selim. Yani Türk devleti özürlüler ve istihdam politikalarını yeniden gözden mi geçirmelidir diyorsunuz? A.Seyyar. Türkiye'de özürlüler politikasının temel esasları henüz tam olarak zaten belirlenmiş değil ki. Anayasanın amir hükümlerine göre özürlülerin korunması gerekir. Ancak koruma kelimesini geniş manada değerlendirecek olursak sadece özürlü istihdamı kendi başına yeterli değildir. Çünkü istihdam edilmeyen veya istihdamı mümkün olmayan milyonlarca özürlü insanımız vardır. Bunların başta sosyal güvenliğini sağlamamız lazım. Kamusal sosyal yardım müessesemizi daha etkili hale getirmemiz şarttır. Ülkemizde yaklaşık olarak 8 milyon özürlü insanımız var. Bunlardan yaklaşık olarak sadece %3'ü 2022 sayılı kanunun sağladığı sosyal haklardan yararlanabilmektedir. Birçok özürlü vatandaşımız böyle bir haktan yararlanabileceğini bilmemektedir, yoksa neden kendine aylık bağlanmasını istemesin ki? Devletin kurumları başta valilik ve kaymakamlar olmak üzere işsiz, geliri olmayan ve en azından %40 oranında sakat olan vatandaşlarımızı aydınlatmalı ve bilgilendirmelidir. Bunun yanında ödenen aylıklar asgari ücretin çok altında kaldığı için bu aylıklar sosyal olmaktan uzaktır. Dolayısıyla koruma altına almak istiyorsak özürlüleri, başta yardıma ve bakıma muhtaç özürlülerin sosyal güvenliğini garantilemek ve yapılan yardımları artırmak gerekir. Hiçbir geliri ve mülkü olmayan özürlü vatandaşlarımız 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki kanuna göre 2005 yılı için 63 YTL aylık almaktaydılar. 07.07.2005 tarihinde kabul edilen 5378 sayılı Özürlüler Kanunu ile malul durumda çalışma gücü kayıp oranı %70 ve üstü bulunanların aylıkları 189 YTL'ye, diğer özürlülerin çalışma gücü kayıp oranı %40-69 arası, aylıkları ise 126 YTL'ye yükseltilmiştir. Söz konusu aylıktan yararlanan her ikisi de özürlü olan çiftlere ayrı ayrı aylık bağlanmamakta, sadece bir aylık %50 artırılarak bağlanmaktaydı. Kanunla bu adaletsizlik de giderilmiş ve çiftlerin her birine aynı miktarda aylık bağlanması sağlanmıştır. Yine ilk defa herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim aylığı alan özürlülere gelirleri 2022 sayılı kanunda durumlarına göre ödenecek aylıktan az olması halinde aradaki fark ödenecektir. Mevcut uygulamada özürlü erkeklerin aylıkları evlenmeleri halinde de devam ederken özürlü kadınların aylıkları kesilmekteydi. Kanunla bu uygulamaya son verilmiştir. Madde 25. Ayrıca bu kanundan sadece 18 yaşından büyük muhtaç özürlüler yararlanabilmektedir. Doğrusu doğuştan itibaren özürlü olan veya çocukluğunda sakatlanan kişiler de sosyal yardımdan yararlanabilmelidir. Özürlüler Kanunu bu talebimizi dikkate almıştır. Söz konusu bu kanunla ilk defa 18 yaşın altındaki özürlülere de 2005 yılı için 126 YTL aylık bağlanmıştır. Bunun yanında ihtiyaç sahibi özürlülere tekerlekli sandalye, işitme cihazı, baston, ortez, protez gibi hayatlarını kolaylaştıran yardımcı araç gereçte kendilerine, özellikle fakir özürlülere ücretsiz, bürokrasisiz ve insan haysiyetine uygun olarak devletçe verilmelidir. Diğer taraftan bakıma muhtaç yatalak özürlülere bakan aile fertlerine de devlet gerek sosyal bakım hizmetleri gerekse sosyal güvenlik ve yardım açısından destek sağlanmalıdır. Bu sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Özürlüler Kanunu sayesinde bundan böyle sosyal güvencesi bulunmayan ve ailesi ekonomik yoksulluk içinde bulunan bakıma muhtaç özürlülere evlerinde mobil sosyal bakım veya bakım merkezlerinde yatılı bakım hizmetleri sağlanacaktır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, SEÇEK haricinde özel bakım merkezlerinde veya evlerinde bakım hizmetleri alanların giderleri de kurumca karşılanacaktır. Ancak bu miktar 2 aylık net asgari ücret tutarını geçemeyecektir. Madde 9-30. Bakım hizmetini SEÇEK Genel Müdürlüğü'nden ruhsat alan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları verebilecektir. Madde 7. Y. Selim. Demek oluyor ki devlete birçok görev düşüyor. Peki özürlüler politikası deyince kapsamına sadece özürlüler mi giriyor? A. Seyyar. Sorunuza iki cepheden yaklaşmam gerekir. Birincisi, özürlüler politikasının muhtevası açısından. İkincisi, özürlüler politikasının uygulayıcısı ve takipçisi açısından. Belki de her iki konu da birbiriyle yakından alakalıdır. İlk önce şunu belirteyim. Özürlüler politikasının temel esasları belirlenirken bu devletin öncülüğünde ve fakat bilim adamlarının ve yetkili sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleşir. Devlet, özürlüler politikası çerçevesinde kendine ait olduğu alanları belirler ve bu alanlarda da aktif bir rol üstlenir. Örneğin, kamu kurumlarında özürlü istihdamının artırılması yönünde veya mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasında daha çok çaba gösterir. Diğer taraftan sosyal hizmetler, rehabilitasyon ve sosyo-kültürel aktiviteleri de sivil toplum örgütlerinin uhdesine bırakılabilir. Nitekim Almanya'da bütün bu alanlarda devletten ziyade sivil toplum örgütleri, kilise ve hayır kurumları verimli bir şekilde faaliyet göstermektedir. Bir de özürlüler politikasının muhtevasını yeniden ele almamız gerekir. Zannedildiği gibi özürlüler politikası sadece özürlüleri ele almıyor. Özürlülere yönelik götürülecek hizmetler ne kadar önemliyse özürlülüğe karşı mücadele de o kadar önemlidir. Bir başka deyişle özürlülüğün hiçbir şekilde ortaya çıkmamasını sağlamak veya en azından asgari seviyeleri düşürmek için koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmamız ve değişik alanlarda meydana gelen sakatlıklara sebebiyet veren iş, ev, spor ve trafik kazalarını azaltmamız gerekir. Koruyucu sağlık politikaları çerçevesinde kişilerle doğrudan ilgili olan ve olmayan sağlık hizmetlerine daha çok önem vermeliyiz. Başta sigara, alkollü içecekler, uyuşturucu maddeler ve çevre kirliliği olmak üzere özürlülüğe yol açan risk sektörlerine karşı koruyucu tedbirler almamız ve bunlarla mücadele etmemiz lazım. 2001 yılında dile getirmiş olduğumuz bu önemli mesele 2005 tarihli Özürlüler Kanunu tarafından dikkate alınmıştır. Kanun gereği özürlülüğün önlenebilmesi, erken teşhis edilebilmesi, var olan özrün şiddetinin olabilecek en düşük seviyeye çekilmesi ve ilerlemenin durdurulmasına yönelik tedbirlerin alınması artık kaçınılmazdır. Madde 11. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı da özürlülüğe yol açan kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele edecektir. Madde 34-36. Sorunuza özetle cevap vermek gerekirse, özürlüler politikası kapsamına sağlıklı fakat özürlülük riskine maruz kalabilecek tüm insanlar girmektedir. Hedef, mümkün mertebe günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz bütün risk faktörlerini ortadan kaldırmak ve sağlıklı bir toplum meydana getirmek olmalıdır. Bu alanda ne kadar çok başarı elde edilirse, özürlü sayısının yanında özürlü insanlara yönelik uygulanacak hizmetlerin sosyal maliyeti de azalacaktır. Ayrıca hizmet kalitesi de bununla birlikte arttırılabilir. Y. Selim. Fakat koruyucu sağlık hizmetlerinin de maliyeti var. A. Seyyar. Doğru ama bunun maliyeti özürlülük sonrası yapılan veya yapılması gereken çalışmaların ve bunlardan doğan harcamaların çok altında kalmaktadır. Hem özürlü sayısını aşağı çekmek, hem toplam sosyal maliyeti azaltmak, hem de mevcut özürlülere daha kaliteli sosyal hizmetler sunmak açısından koruyucu politikaların önemi büyüktür. Y. Selim, siz Batı toplumlarının değişen toplumsal değerlerini ve sosyal gelişmelerini yakından inceliyorsunuz.